Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz süt kardeşliği. Süt kardeşliği günümüzde pek fazla bilinmiyor. Hatta önemsenmiyor bile. Süt kardeşi de öz kardeş gibidir. Nikah caiz değil, elin caiz değildir. Süt nedir muhterem önce? Allah Teala Mevlamız her varlığın rızkını ezelde takdir etmiştir. Doğum yolu ile dünyaya gelecek olan bir yavru, tabi hayvan yavrusu buna dahil, insan bebek olsun, ana karnındayken annesinin kanıyla besleniyor. Yani Mevla'nın gücü, kudreti her şeye yetişiyor. Annesi yer içer, bunları sindirir, kana dönüşür. Sonra anne kanı çocuğun göbek organı ile çocuğun dolaşım sistemine bağlanır, oradan beslenir. Direkt kan ile. Kan ile beslendiği için de çocuk ana karnında tuvaletini yapmaz. Kusmaz, tükürmez, burun aksine gelmez. Dünyaya geldiği anda, tabi hayvana dahil buna, mesela vahşi bir hayvan, kışı ininde yavrusunu doğuruyor. Ona ne verebilir ki? Kanatlı hayvanlar genelde yumurtlarlar, kanatlı hayvanlar, kuş türleri, tavuk hepsi yumurtlarlar. Kanatlı hayvanlar uçucu olduğu için eğer gebe kalsalar tabii yük olur karınlarında, zahmet çekerler. Mevlam onlara kolaylık vermiş, yumurtlama. O da bir nevi ufak doğum anlamına geliyor onlar için. Hatta kuşların çoğu ancak yeteri kadar yumurtlar, az yumurtlanmazlar. Yumurtadan çıkan yavru da ana sütü olmadığı için ne yapar? Ya kuşu yuvaya annesi besler ya da kararda tavuk yavrusu ise, civciv ise ayağını eşeler, yerden rızkını alır. Fakat doğum yoluyla dünyaya gelenler, tabi insan, hayvan dahil, hatta yarasa kuşu vardır mı? Yarasa kuşu. O da doğurur. Yavrusunu emzirir. Hatta yarasa kuşu adet görür dişileri. Kadın gibi adetine görür yarasa kuşları. Adet görürler. Ve bunlar gebe kalırlar. Yarasa kuşları doğururlar. Yavrusunu emzirirler bunlar. Yarasa kuşu gerçekten çok böyle farklı bir kuş. Çok özellikle yarasa kuşu. Yine bazı balıklar da, yunus gibi, balina gibi bazı balıklar da, onlar da doğurlar yavrularını. Yunus balığı, balina balığı gibi balıklar da, onlar da yavrularını doğururlar. Diğer balıklar havlu atarken denize, onlar doğururlar. Doğuran her hayvan ne yapıyor yavrusunu? Emzirir. Yani balina da, yunus balığı da, o okyanuslar da yavrusunu emzirir. Nasıl kucağına mı alır? Koluyor ki alsın kucağına. Denizde dalga var. Ne yapar? Yavrusu dalgaya boğuşurken annesini fışkırtır yukarıdan. Fışkırtır. O da ağzını açar. Ağzına gider muhtemelenler. İnsana gelince tabi insan her bakımdan farklı varlık insan. Her dişide süt hücreleri vardır. Hücreleri vardır. Süt hücreleri vardır. Her dişide vardır. İşte doğum olduğu anda otomatikman bu süt üretimi devreye giriyor. Otomatikman. Hemen. Kandaki bazı maddeler süzülerek süt hücrelerine gider. Bu süt hücrelerinde çok işlem olur. Kimyasal işlemler olur. Bunlar süt dönüşüyor buradan ve kanallarla göğüs boşluğundaki boşluğa gider. Çocuğun emmesi. Ne kadar süt emmesi gerekiyor çocukların? Tabi Mevlam bunlar bize buyuruyor. Bakara ayet 2.3'te. Bismillahirrahmanirrahim. Vel validatü Mevla buyuruyor. Valideler, anneler yurdun evladehünle çocukları emzirirler. Havleyni, kamileyni iki tam yıl. Süt. Çocuğa en yararlı gıda anne sütü. En yakın süt anne sütüne inek sütüdür. Doğumu aynı olduğu için inek 9 aya doğurur insan gibi. Doğumu aynı olduğu için mizacı insan daha yakındır. Fakat böyleyken inek sütü çok farklı ama. Mesela protein fazladır, yağ fazladır. Onun yağ proteinlerinin sindirimi zordur çocuğun karnında, midesinde. Çok farklıdır böylece. Bunun için en şöyle yararlı gıda anne sütü. Bunu Rabbim yaratıyor. Yani adama kudret. İlahi kudret böylece. Süt. Kanla fışkı arasından geliyor yani böyle. Arasından geliyor. Otumun devreye giriyor. Süt medene geliyor. Bırak en yüktüğüm ve rıdâ. Mevla buyuruyor. Kim emzirmeyi tam yapmak isterse anneler 2 yıl çocuğu emzirirler. Kim tam emzirmek isterse. Erada fisalen eğer ana baba çocuğu daha önce ayırmak isterlerse antarade minhuma müteşafirün. Bakın İslam'daki şeye bu kuramamda. Mevla buyuruyor. Şeyin erada bu teşhisi iki anlamına geliyor böyle. İkisi dilerlerse fisalen çocuğu ayırmak sütten 2 yıldan önce antaralde minima ikisinin rızasıyla ve teşavirin ve müşavireyle görüşmek ile yani anne illa emzirem diyemez, baba zor emzirtemez bunu kendisine böylece. Her çocuk için 2 yıl gerekli mi her çocuk için? Farklı oluyor mu acaba bu da? Mevla buyuruyor bizlere Akaf 15'te. Ve vassayna insane bi valideyi ihsana. Ve vassayna insane insana vasiye buradaki emir anlamına geliyor. Emir anlamına geliyor. Allah biliyor. İnsana bir emrettik. Bi valide ihsana valideynine ana babasına iyilik etmesine. Bu ilahi emir. İlahi emir, ana babaya iyilik etmek, itaat etmek, onlara karşı yumuşak olmak. Yani bir insan annesi babasıyla konuşurken sesinin tonunu ondan daha aşağı yapması gerekiyor. Efendim işte kızı bağırdı, çağırdı, haram günah oluyor muhtemelen bak. Çok hassas ana baba. Mevla buyuruyor bunun nedenini de hamletü ümmühü kürhen. Annesi onu zahmetle taşıdı. Onu hamile oldu. Zahmetle. Yani bir kadın 9 ay karnına taşıyor ama yanında bu yük değil ama böyle. Bunun dışında kadının bedeninde çok işlem oluyor. Psikolojik açıdan, ruhsal açıdan çok değişik oluyor kadında. Sonra Rabbimizin hikmeti normalde 9 ayda doğum meydana geliyor. Peki bu acaba hızlandırılamaz mı bu acaba? Hızlandırılamaz. Neden kadın buna dayanamaz? Yani çocuk çabuk büyüse kadının bünyesi buna kaldıramaz. Ölür kadın. Böyle yavaş yavaş böyle. Hatta ilk 3 ayda çok yavaş gelişiyor ilk 3 ayda böyle. Çok yavaş böyle. Yabancı maddeyi beden için kabul etmeyi kolay böyle. Rabbin takdiri bu şekilde böylece. Yani eğer anneler doğurmasa yavrusunu kim herhalde dileseydi Allah başlığı yaratırdı. Fakat o zaman bir aile yolcusu olamazdı. Ana baba olmazdı. Anne şefkati olamaz muhtemelen. Vellatü kürhen vela bir annesi onu güçlükle, zahmetle taşıdı onu karnında. Tabi aşermesi oldu, kusmaları oldu, mide bulanması oldu, başı döndü, çok rahatsızlar oldu, halsizlik geldi, idrara çok sıklaştı, yani çok şeyler var gebeliğin, bunlar vardır. Ve doğumu da vela biliyor, güçlük de oldu. Doğumu da güçlük de kolay olmuyor. Doğum sancısı. Fakat bir kadın doğum sancısını çekin aldığı sevabını bilse, hatta daha keşke olsun demektir. Çünkü bir insanın bir dişi bile ağrısa, insanın dişi bile ağrısa, kişi şikayet etmeksizin tabi gerekeni yapar. Ama kişi buna sabrederse, gerekeni yaparsa, diş ağrısı bile boşa değil. İnsana bir grip gelse, sıtma yakalarsa, kişi bir ateşlense, titrese, üşüse bir hata, yansa bir hata, ateşi bassa, her saniye öyle sevap alıyor ki bir günahları döküyor. Hele muhteremler doğum sancısı, doğum sancısı kadınlar için büyük bir cihat. Düşmanla savaşır gibi o anda sevap alıyor. Düşmanla savaşır gibi din yolunda. O kadar muazzam sevabı var. Ama günümüzde ne yapıyor? Kadınların çoğu bu sancı çekmemek için hemen ameliyatta aldırıyor. Bu kadın için zararlı muhtemelen. Yani kadının doğurması gerekiyor. Doğurması kadının gerekiyor böyle. Bünyeye buna ihtiyacı var. Bünyenin emzirmeye kadın ihtiyacı var. Sağlık açısından biraz meme kanseri için ihtiyacı var muhtemelen buna böyle. Doğal denge bu. Allah'ın koyduğu denge bu. Günümüzde hemen sezeryan efendim böyle. İşte biraz zahmetli olacak. Hemen sezeryan olsun. Birkaç sancı çeksin. Biraz sallansın, mallansın, çalsın bakalım. Günahları böyle patır patır günahları döküyorum hadi. O kadar sevap alır ki anda, o kadar sevap alır ki sanki düşmanla cihat ediyor. Kılıçla, süngüyle düşman savaşı. O kadar büyük sevap alıyor. Bir de sağlığı açısından kadının ihtiyacı var buna böyle şey. Bunun için eğer bir kadın ilk çocuğunu normal doğurmazsa ikinci çocukları doğuramıyor. Beden artık bunu yapamıyor. Beceremiyor muhtemelen. Beden doğasını kaybediyor bu sefer. Kaybediyor. Ve hamlü ve fisalühü vela biri ve hamlühü kadının hamilelik dönemi ve fisalühü sütü ayırması terasüre şehren 30 aydır. 30 ay. Demek ki bir kadının hamile kaldığından sıfırdan bir de başlanınca ta ayrılmasına kadar en çoğu 30 ay olmuş oluyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre buyuruyor müfessirler, sahabeden gelen rivayetlere göre eğer bir kadın 6 ayda doğurursa en aşağı da budur. Çünkü 2 yıl emzirme ayet-i kerimede olduğuna göre 30 aydan 20 ay çıktı mı 6 aya kalıyor. 6 ayda kadın doğum yapabilir, yaşar muhteremler. Eğer 5 ayda düşerse ölür. Yaşamaz zaten, ölür o böyle. Ölü gibi doğar dünyaya böyle. Organları belli olur ama ölü olur böyle. 6 ay yaşıyor doğarsa bu normal doğar, yaşar bir çocuk böylece. Biraz zayıf olur. O zaman ne gerekiyor? 2 yıl ona sütleme gerekiyor. 30 ay tamamlaması için böyle. Eğer 7 ayda doğursa eksiliyor. 9 ayda doğursa 21 ay süt yeterli oluyor muhtemelen böyle. O da tamamlamak için böylece. Yani 8 ayda doğarsa bu da yaşamaz genelde muhtemelenler. Hikmetleri var tabii. Ayrı konu tabii o da böyle. Ülkemizde bu arada yaşamaz yani böyle. Mesela Afrika'nın kuzeyinde yaşar çocuklar. 8 ayda yaşarlar. Bunun hikmetleri var, bu da başka hikmetleri var. Şimdi gelelim inşallah süt kardeşliğinin fukuhunun açısından hükümlerine. Nisa ayet 23'te Mevla buyuruyor, hurrime aleyküm diye ayet-i kerime başlıyor. Orada Mevla sayıyor, kimlerin nikahın haram olduğunu, ümmahatüküm ve ebnahatüküm diye başlıyor. Yani hangi kadınların erken nikahı haram oluyor? Tabii önce annesi, şunlar bunlar böyle. Bunlar neseben soracağım. Bir de süt. Ümmetüküm lati erdaneküm. Bir de Mevlam büyüğü, sizin anneleriniz. Siz annelerinizle nikahı haram oluyor. Süt ve anneler miner rızaati ve hatik miner rızaati ve süt kardeşler nikahı haram oluyor. Yani bir insanın süt annesi öz annesi gibi nikahı haram. Bir insanın öz annesi yalnız bir odada kalabildiği gibi süt annesiyle kalabilir. Hacca gidebilir. Süt kardeş de insanın öz kız kardeşi gibidir. Fıkıh açısından, din açısından onunla yalnız bir kalabilir. Hatta saçın başını görebilir. Peki yalnız bu kadar mı? Anne ve kardeş mi? Sütten haram olanlar. Nikah haram bunların yani böyle. Eğer bir kimse Allah korusun süt kardeşi evlenirse nikah düşmediği için haram işmiş oluyor. Bu zina oluyor muhteremler. Eğer bundan çocuk bedene gelirse çocuk Allah korusun gayrimeşru olur. Yani böyle de zina olur çocuk. Şimdi biliyorsunuz gündemde bir şey geldi gündeme. Anne sütü bankası diye. Peki bu sakıncalı mı acaba? Şimdi biliyorsunuz her şeye kolay fetva veriyorlar hemen günümüzde. Efendim işte nüfus kütüğün yazı kaydolur, şu bu olur, bu olur. Çok karmaşık mesele, işin içinden çıkılmaz muhtemelen böyle. Yani nesil tamamen karışır, bozulur. Ya ülkemizde nesil tamamen bozulur eğer bu iş olursa Allah korusun. İş olmadı inşallah. Bir defa muhteremler, anne sütünün özelliği taze olması ve direkt ana ısısından hiç böyle hava temas etmeden çocuğa intikal edilir böyle. Özelliği budur böyle, anne sütünün böyle. Anne sütünün özelliği demek budur demek ki. Hiç havaya temas etmeden doğrudan direkt aynı ısıda çocuğa gitmesidir böyle şey. Halbuki bir kadın sütünü sağıp, sağdığı sütünü verse ne oluyor? Duran bir süt özelliğini kaybediyor muhtemelen böyle. Hatta bir kadın çocuğu emzirdiği bir kadın mesela iş icabı işte hastaneye gitti, yakınına gitti, iş icabı bir yere gitti. Çocuğunu emziremedi. Ama süt birikti göğsünde. Birikti böyle. Göğsünde biriken süt fazla kalırsa onun çocuğuna verirse bu da çocuğun zararına bakma tören böylece. Beklediği için böylece. Beklemesi de gerekiyor böyle. Yani bu durumda yani bir kadın eğer çocuğunu emzi imkanı yoksa göğsü toplanmışsa bunu hemen bir lavaboda bir yerde boşaltması gerekiyor bundan kadar böyle. O bile bakın zararlı veriyor böylece. Süt bankasına pasözü erisin bazı vitaminler ısıya dayanmıyor olmadı. Dondurucu olsun, kimyası bozuluyor be. Yani onun zaten özelliği zaten gidiyor. Kimyası bozuluyor, özelliği zaten gidiyor. Ben bak böyle. Gidiyor böylece. Sonra anne sütü hep aynı kıvamda gelmiyor. Allah'ın koyduğu kanun, kural, doğal denge. Çocuk doğduğu anda otomatikman annesi süt üretmeye başlıyor hücrelere. Başlıyorlar böyle. Göğsünün toplamı başlıyor böylece. Bu süt nedir? Buna Oğuz derler halk arasında. Oğuz derler buna. Koyu olur muhtemelen böyle. Bu koyu olur böyle. Az olur, koyu olur bu şekilde böylece. İşte bu nedir? Sırf şifa bu muhtemelen. Her hastalığa karşı bunun antikorlar vardır bunda. Antikorlar vardır bunda ki kimyasal bedenini savunan antikorlar vardır. Hiç aşırı gerek yok aslında böylece. Yani bu sütü alan çocuk her bakımdan kendini sağlama almıştı. Yani bir şartla annesi sağlıklı olacak, annesi onda ilaç almayacak, annesi doğal denge alacak muhtemelen böylece. Bu birkaç gün kısa zaman devam eder bu böylece. Yani şu doğduğu anda çocuğu o gerektirir böylece. Sonra çocuk yavaş yavaş geliştikçe çocuğa gereken tipte formülde Mevlamanın sütü ona çeviriyor yoktan böyle. Değişiyor süt böyle. Ona göre değişiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri denmesi biliyorsunuz süt annesine gitti, emdi. Ama süt annesinin direkt emdi ama. Öyle sağlansız değil mi? Direkt emdi. Önce annesi Hazreti Amine validemiz o emzirdi peygamberi. 9 gün kadar emzirdi o böyle. Sonra Hazreti Süveybe, Ebu Leheb'in kölesi, caresiydi. Çocuk vardı, emzirdi. O emzirdi bir zaman. Onu Hazreti Halime aldı. Şimdi süt muhteremler kanında üzü oluyor bakınız. Kan insanı yönlendirir, kan. Derler kanı pis, kanı kirli. Doğrudur muhteremler. Bir kimse, çok kan kaybeden bir kimse, taze kan alsa, başlarına taze kan alsa, hangisi olsa olur tabii, kan alsa, eğer buna kan veren kimseler Allah korusun alkolik ise, bu kimseye alkol almamışsa bile hayatında alkolik olmaz derler. Kan böyle. İnsan ahlakı üzerinde, tabiat üzerinde etki olur kan böyle. Bedene kanın çoğu değişti mi? Değişti kimse böyle şey. Süte gelince süt kanın da özü. Kanın da özü. Yani 100 litre kandan ancak 1 kilo 1 litre süt çıkar. Kan sütün de özü. Şimdi Hazreti Halime Mekke mükerremeye geldi süt annesi olarak. Dediler ki işte ancak bir kişi kaldı. Yetim Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. O kaldı. Başka kaldı. Almışlar çocuklarını. Hazreti Halime Peygamber'in dedesine geldi. Hazreti Abdülmuttalib'e geldi. Dedi ki senin torunun varmış, yeni doğmuş. Ben süt annesi olarak geldim. Onu bana verir misin? Abdülmuttalib sordu. İsmini sordu. İsmin ne? Dedi Halime. Halime buna tefevül deniyor. Bunu anlam çıkarmak. Halim yumuşak huylu, tabiatlı, ahlakı güzel, yumuşak huylu. Kızmayan, yani, sabırlı anlamına geliyor. Halim sahibi. Abdülmuttalib çok iyi. Halim eşini güzel beğendi. Hangi kabileye mensupsun? Dedi, Beni Sa'd kabilesi. Beni Sa'd. Sa'd da saadet, mutluluktan geliyor. O ne güzel dedi böyle. Kabilen güzel, ismin de güzel. Bunu ya da yayla, hemen vereyim dedi muhtemelen. Düşünün ki orta çağ insanları bile süt annesini seçiyormuşlar. Onlar seçiyormuş annesini. Bakınız. İsmini soruyor, kabilesini soruyor. Yani annesinin de huyu, tabiatı çocuğa intikleşiyor. Bir kadın düşünün ki sigara içiyor kadın. Alkol içen bir kadın var. Uyuşucu kullanan kadınlar var. Aşırı sinirli kadınlar var. Ahlaksız kadınlar var. Allah korusun süt emen çocuk ahlakı bozulur muhtemelen. Doğası bozulur muhtemelen. Hatta çocuk ilk zamanlar yeni doğan çocuk eğer kendi anne sütü bile çocuğun doğasına uygun değilse çocuk hemen bunlar kusar bunlar. Yani çocuk eğer fazla emzirilsin fazla kusar. Çünkü sindiremem. Annesinin göğsü fazla beklemişse onu kusar. Annesi kimyasal ilaç almışsa çünkü bunu kusar. Kabul etmez. Fakat tabi zamanla alışışır çocuğun doğası bozulursa onu da kabul eder. Hatta mesela böcekler, arılar bile ilaçta bir meyve konmazlar muhtemelen. Yani çocuğun da doğası, tabiatı, yapısı, ilahi kudretiyle ben ancak doğayı kabul eder. Çocuğa süt vermeden önce aç karına. Estemiliyorsunuz sancak vardı, beşik vardı. Beşik daha sağlıklı beşik böyle. Altısı yarım daire, yarım teker gibi böylece. Çünkü içine koyulur, sallanır mı? Şimdi çocuğa süt vermeden önce şöyle bir hareket ettirirsin, çocuğun bütün organları daha gelişir. Midesi, avciğeri, karaciğeri, kalbi, midesi, bağırsakları şunu daha gelişir. Hareket gelsin böyle. Sinir sistemi rahatlar bunların böylece. Ya da çocuğun ağlaması gerekiyor biraz emmeden önce. Hafif ağlaması gerekiyor. Ağlamak var ya ağlamak. Çünkü bir kendini sıkar, kaslarını, maslarını ve sinir sistemini, beynini daha çabuk gelişme oluyor. Hafif ağlaması çözüm böylece. Çok ağlarsa terlemesi zararlı böyle. Az ağlaması gerekiyor. Bu için demek ki atalarımız ağlamayan çocuğa ben vermez demiş atalarımızdan. Bence ağlaması biraz gerekiyor muhtemelen. Demek ki süt anne şu önemli muhtemelen böyle. Sonra anne bebek arasında bir şefkat iletişim vardır bunda. Öz anneyle böylece. Tabii süt anne bu şefkati veremez böylece. Hele böyle sağlamış süt efendim asıl edilmiş, donduruya kurulmuş süt böyle, uzun zaman beklemiş bir süt, bu süt ne yapar? Zaten çocuğa zarar faydası olmaz muhtemelen. Şöyle diyorlar mesela günümüzde, işte efendim süt veren kadının kimse, onun kızın varsa, yani sütte varsa, bu erkeğin emen çocuğun nüfusuna yazılacak, kaydolacak böyle diyorlar böyle. Halbuki muhteremler, önceki dönemlerde bu iş olabilirdi yani. Biraz yani olabilirdi. Nasıl olabilirdi? Çünkü eskiden evlenme görücü usulüydü be. Görücü usulüydü böylece. Önce annesi, çocuğun ablası, yengesi, halası, teyzesi kızı araştırırlar, evine giderler, soyunu sopunu sorurlar, ahlakına bakarlar, babası araştırır bir taraftan. Tabii kız tarafı da erkeği araştırır. Ondan sonra karar verilirdi. Günümüzde ne olduğunu söylemedim. Günümüzde böylece. Soğukta tanışıyorlar. İnternet tanışıyorlar. Kimin ne olduğu belli değil. Soyu sopu belli değil. Neşli belli değil. Telefonla anlaşıyorlar. Peki ama bugünün gençliği acaba süt karıştığını biliyor mu acaba muhteremler? Sonra mesela şu anda bu proje yürürlüğe konsa, anne sütü bankası kurulsa, ne zaman bu uygulama başlayacak? 20 sene sonra başlayacak. Hem başlamıyor ki evlenme meselesi. Bugün çocuk süt emde. Hem evlenemez ki. Anası en azı 20-25 sene sonra evlenecek. Düşünün ki muhteremler 25 sene sonra ne olacak değil mi? Teknoloji değişecek. Ne olacak böyle? O zamanın gençliği acaba araştırmaya bunu düşünebilir mi böyle bir şeyi? Düşünme bu tane böyle. Efendim bu kadar kayıt varmış filan kız. Bunu araştırma bu tane böyle. Araştırma için günümüzde böylece. Şimdi sütü haram olanlar kimler şimdi bakalım onlara. Buyur Aleyhisselam Hazretleri yahrim mine revdaati ma yahrimi minen nesebi. Neseben soyucu haram olan yakınlar süt ile de haram oluyorlar. Hadis-i Buhari Müslim'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da hadis-i şerif muhtemelen. Çok kuvvetli hadis-i şerif yani böyle şey bak. Yahrum minen revdaati ma yahrum minen nesebi. Neseben soyucu haram olanlar süt de haram oluyorlar böylece. Şimdi Kur'an şu bunda. Çok geniş kapsamlı bu meselesi. Bir kadından kimle süt emmişse hepsi kardeş bunların. Bir kadından. O kadının kendi çocuğu olsun, başkaları olsun böyle. Hepsi karıştı bunlara böylece. Değişik dönemde olsun da fark etmiyor. Mesela kadın 10 sene önce bir oğul doğurmuş. Oğul olmuş. 5 sene sonra kız olmuş. 3 sene sonra tekrar mesela bir kızı olmuş. O kız emzirirken sütünü vermiş böylece. Demek ki bir kadından kimler süt emmişlerse hepsi süt karışı oldu bunların. Şimdi şöyle düşünelim muhteremler. Bir kadın süt emziren bir kadın diyelim ki bu projeye Allah korusun uygulanıyor. Güya hayrım olsun diye, yani sevap olsun diye zavallı kalktı süt bankasına, süt verdi. Verdi. Tamam, kadın ismi yazıldı. Bu andaki kızı yazıldı isim verecek. Ama kadın 3 sene, 5 sene sonra kocasından ayrıldı. Yani kocası öldü. Başkasıyla evlendi. Ondan başka çocuğu oldu ondan. Ondan başka çocuğu oldu ondan. Şimdi olacak. Mesela ondan kızı oldu. O kızın şimdi babası ayrı, soyadı ayrı. Önceki annesiyle kızı, babaları belliydi. İsimler yazıldı. Babası, annesi, kızın ismi yazıldı. Soyadı belirli böylece. Ama kadın kocası öldü. Onun ayrıldı. 3-5 sene sonra başına evlendi. Ondan çocuğu oldu. Bu araştıramaz ki şimdi böylece. Kızın soyadı farklı. Babası başka. Bir annesi tutuyor böylece. Aynı şekilde süt babası da böyle. Süt babası da. Şimdi süt veren kadın, süt anne olduğu gibi o süt hangi kocasındansa o kocası süt baba oluyor bu terimler. Mesela şöyle diyelim, bir kadın emzirdiyken ya da bir kadın mesela doğumda kocası öldü, kaza oldu. Kadın doğurdu. Süt geldi. Kimden geldi bu? Ölen kocasından geldi. Kadın emzirdiyken daha süt verirken çocuğuna başını evlensin, o süt baba olmuyor. Yani o süt kimden, hangi kocasına gelmişse süt baba oluyor böylece. Şimdi bir süt babada, süt babada başka bir kadınla evlense, ondan bir kızı olsa, oğlu olsa, yine bu da süt kardeşi oluyor belki kişi batıranda. Ama hiç karışı dallan budan da iş bakmazlar. Dallan budaktan iş böyle. Karışı iş bu şekilde. Yine bir süt annenin kız kardeşi süt teyze oluyor. Süt teyze oluyor. Olur ya mesela bazen teyze yeğenden küçük olabilir bazen. Her zaman teyze yaşlı olmaz. Öyle insan var. Teyzesi kendisi küçüktür böyle. Yarın ne olacak bunu elinlerse bunlar böyle? Süt teyze. Bu da yazılıyor mu şeye? Yazılmıyor tam. Yine süt annenin erkek kardeşi süt dayı oluyor. Süt dayı oluyor bakanlar. Elmesi aramsa bunlar böyle. Süt dayı olmuş oluyor böylece. Süt babanın kız kardeşi, ablası süt hala oluyor. Süt babanın erkek kardeşi süt amca oluyor bakanlar. Nikahım oluyor bunlarla böylece. İş böyle dallanıyor. Dallanıyor bu şekilde. Bunun için çok karmaşık bir mesele bu. Bugünün gençliği bunu araştıramaz. Araştırmaya gerek de görmez. Bugün gençliği böyle. Dinde duyarsız olan, namaz kılmayan, beş namazı kılmayan biri genç araştıramaz bunları. Daha tanesi bu sabir olmuyor böyle. Anlaşıyorlar. Kaçırıyor, maşrubu, ediniyorlar muhtemelen. Yani bugün gençliği bunu araştıramadığı gibi geleceğin gençliği 20-25 sene gelecek gençlik araştıramaz bunları böylece. Yani çok tehlikeli bir proje. İnşallah uygulamak olmadı. İşte dönler işte inşallah. Asr-ı Saadet'te Peygamber'in döneminde Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'de bulunan bir zat var sahabeden Ukbe bin Haris diye. Şehadetü imretün fekalet inni kad erdatü Ukbe veleti kad tezevvece biha dedi. Bu az Ukbe bin Haris Mekke mükerremede asr-ı saadette bir kızla evlendi. Evlendikten sonra bir kadın çıka geldi. Siyah bir kadınmış kendisi de çıka geldi. Ve şöyle dedi ben. Ukbe'yi de aldığı kızı ve emzirin bunlar da böyle. İkisi emzirdim. Yani ikisi de su kardeşi bunlar. Ukbe şimdi dedi ki benim bunun haberim yok. Söylemedin sen bunu bana. Söyleyememişim. Böyle kalmış. Ama dedi ben şunu da söyleyeyim. Ben dedi bir var gitsin dedi. Seni de hanımı emzirdim. Su kardeşsiniz. Feriki bile Resulullah bil Medine'ti. Fesellehu fekale. Hazı Ukbe hemen devese bindi. Mekke mükerremeden Medine'ye geldi. 10 günlük yol ama deveyle. Çöl. Kolay değil böyle. Bakınız böyle. Ama sahabe tabi dini duyarlı. Peygamberimiz durum anlattı. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Keyfe ve kat kıyil. Arsana duramazsın onlar. Madem böyle dönüyor bu şekilde. Fefarekaha Ukbe Zeybe gariha. Ukbe onunla ayrıldı. Başta evlendi muhtemelen. Bir insan, bir bebek ya da çocuk ne kadar emerse bir kadından süt anne olur. Tabi bu ölçü var mı? Müttekadan aldım, anne aldım müttekadan. Huve mesur radî'i. Er radî süt emen çocuk. Bir çocuğun süt emmesi, çocuğun emmesi hakikaten ev hükmen, dilebenin halisin. İki türlü emmek burası sayıyor fıkıh kitabında. Hakikaten ev hükmen diyor. Hakikaten donları kadının göğüs yapış emmesi, çekerek emmesi. Hükmen emmek. Bu nedir? Kadının sütünü sağsa, bunu sağsa, sağlam sütü verse çocuğa. Halisin ev muhteriften galiben. Kadın eliyle bir kaba, bardağı bir şey sağdı sütünü içisine çocuğa. İçse çocuğu içse. Veyahut da süt az ise bu karışık olsa, suyla karışık olsa galiben eğer sudan süt fazla ise, fazla ise, yani sütün rengi, tadı, kokusu sudan fazla ise o zaman bu süt anneye geçiyor muhtemelen. Min sidil ademiyeti, bu da ancak diyor insanın memesinden emmesiyle. Yani iki çocuk aynı koyunun sütünü içseler, aynı sırt içseler, tabi burada olmuyor kardeş, olmuyor bunlar kardeşe. Bu sırt insana özel işe böylece. Hatta mesela bir kadın diyelim ki komşusu, yakını, ona çocuğunu bıraktı, gitti bir yere. Çocuk acıktı, ağlıyor çocuk. Bu da sütü var kendisinin. Hayır buna vereyim dedi böylece. Çünkü onda ağzını açmasa, süt buna burnundan girse yine süt anne oluyor. Buna yine süt annesi olmuş oluyor. Fî vaktin mahsusin. Belirli vakitte ama. Emme vakitleri vardır. Yani yıl olarak. Vecd hükmü bi kalilihi velev katreten. Hanefi mezhebinde bak ne diyor böyle? Velev katreten bir damla bile süt çocuğun midesine girse gerek ağzından gerek burnundan. Mesela eskiden bunu yaparlardı kadınlar. Eğer bir çocuğun gözleri çapaklansa annesi süt yoksa onda yoksa buna başka kadın süt sağdı gözüne. İyi girdi muhtemelen böyle. Fakat göze sağlanan süt ya da bir şey kulağında arıza olsa, rahatsız olsa da ona süt konuşuyorlar. Buna süt karış olmuyor bunda. Olmuyor bunlar böyle. Ancak ki meri sıkması şart böyle. Gerek ağız yoluyla, gerek burun yoluyla bir damla bile süt midesine ulaşırsa süt anne oldu. Çocuklar süt karış oldu. Hepsi beraber oldular. Hüküm gidiyor böylece. Ve indi Şafii'yi Hamse Verrat'ı. Şafii mezhebinde ise farklı. Çocuğun 5 defa süt emmesi gerekiyor doyuncaya kadar Şafii'de. Yani Şafii mezhebine göre çünkü bir defa süt emmek de anne süt annesi olmuyor Şafii mezhebinde. Onda Hanefi Şafii'ye göre çocuğun 5 defa emmesi gerekiyor doyuncaya kadar. Ama Hanefi'de, Maliki'de, iki mezhepte demek ki bir damla bile olsa ağzından, burnundan da girse süt anne oluyor, hüküm yürüle giriyor. Fi müddetihi süt emme müddetinde, vaktinde. La badeha. Süt emme vaktinde, müddetinde emersin böyle. Süt emmez vakti geçten sonra bu süt bağı olmuyor. Ve yehavlani ve nısfın indel imaha. İmam-ı Azim Ebu Hanife'ye göre süt emme vakti çocuğun 30 ay. 30 ay. Arabi İslam'a göre böyle. 30 ay. 2,5 yıl yani. Ve indehüma ve inde Şafii'yi havlani. İki imama göre, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre, İmam Şafii'ye göre ise 2 yıl emme müddeti. 2 yıl böyle. Ve aleyhil fetva, fetva da buna verilmiştir böyle. Bu daha kuvvetli olduğu için böyle. Ayet-i Kerime'ye daha mutabık geldiği için. Demek ki süt emme müddeti 2 yıl olmuş oluyor. Fakat burada ihtiyaten eğer bir çocuk 2,5 yaşından önce bir kadının sütünü emmişse sonra olmuş oluyor böylece. 2 ve 2,5 yaşından sonra bir çocuk süt emerse bundan süt ana olmuyor bunda. Mesela 3 yaşından çocuk böyle. 3 yaşından çocuk başının sütünü emdi mesela. Kadını verdi, emdi mi onu böyle. Bundan süt bağı olmuyor muhtemelen böylece. Böyle. Yalnız bundan süt emmek mekruh oluyor. Hatta tahrimen mekruh. Yani haram yakın mekruh oluyor muhtemelen. Yani bir kadın eğer çocuğunu 2,5 yaşından fazla emzirmesi bu günah oluyor muhtemelen böyle. Çünkü kadının bir cüzü, insanın cüzü artık ona gerek olmadığı için huzur oluyor. Bu günah oluyor buna bu şekilde böylece. Ve bununla diyor mayer ve minel sebi. Bir şey süt emdi mi nesebe haram olanlar bunda da haram oluyorlar. Bir kimse sonradan öğrendi falan mesela evli bir kızla, hanım da evli. Sonra öğrendi ki süt kardeşi. Çoğu çocuğu var. Ne yapacak muhteremler? Ayrılacak. Boşama değil bu. Ayrılma bunda. Fırak diye buna. Fırak. Ayrılma. Yalnız bunda bir kolaylık var. Eğer gerçeği tam bilebilseler ama tabi bu biraz güç bu. Bilebilseler. Mesela ikisi de bir kadından süt emmişler. Eğer yalnız bir defa emmişlerse, ikisi de bir defa emmişlerse ne yaparlar? Hanefi'ye göre ayrılırlar. Hanefi'ye göre ayrılırlar. Sonra Şafii mezhebine göre nikahıyla akt ederler. Yani kalabilirler muhtemelen. Şey. Ama emdikleri kaç defa olduğunu bilemiyorlar. Ya da çok bir zaman emmişlerse, yani beş emmişlerse, o zaman 4 mezhebe göre de ayrılmaları bunlara farz olur derler. Yani çoluk çocuğu var, biz karışamayız. Bunu Allah ısrar eder muhtemelen. Ayrılırlar. Peki bunlar ayrılınca bir evde kalabilirler mi? Kalabilirler muhtemelen bak. Çünkü siz kardeşi ya, öz kardeşi gibi. Yani bir erkek kendi kız kardeşi ablasında beraber yaşayabildiği gibi bir evde de yaşayabilirler. Tabii kendilerine güvenirlerse o da var tabi böyle. Yani nefisse, mari, nefise, şehvete güvenirlerse, aklına bir şey gelmezse, kalabilirler böylece. Kadın çocuklara bakar, tabi abisi, kardeşi, kimse erkek bu da, bu da gıdalarına getirir, kalabilirler. İkisi evlenebilir tabi bunlar böyle. Evlenebilirler. Fakat öğrendikten sonra, yani çocuklar oldu öğrendikten sonra, öğrendikten sonra da artık önemsemeden Allah korusun bir defa cinsel tercih bulunursa o zaman günah daha da büyük oluyor muhteremler. Sonra da zina oluyor Allah korusun böyle. Sonra da zina oluyor. Şimdi nesli bozulursa yani süt karışırsa nesli bozulursa nikahsız evlilikler yani bunlar. Olursa ne olur? zinanın, fuhuşun çok olduğu yerlerde deprem fazla olur muhteremler. Deprem fazla olur kardeşim. Her günahın dünya cezası farklı olur. Her günahında. Mesela bir ülkede eğer esnaf teraziden çalarsa, bu da topluma yansır, artık tam toplumu kapsarsa orada kıtlık olur. Yağmur oraya kurak olur muhtemelen böyle. Yani her şeyin ayrı bir şeyi vardı böylece. Allah korusun eşcinsellik çoğalırsa Lüt kavmi gibi batar o kavmi. Top batar. Yani denize kabarır, şu olur, batar böyle. Eğer bir toplumda zina olursa çok. İşte bu zina böyle olabilir böylece. Bilmez. 25 sene sonra gelen nesil. Nasıl araştırırsın? Annesinin kaç tane çocuğu olmuş? Annesi oradan doğum yapmış. Ondan daha kimleri emmişler? Süt babası kim? Süt dayısı kim? Süt amcası kim? Süt teyzesi kim? Süt yeğeni kim? Bir de süt yeğeni de var. Süt yeğeni, o da haram olur muhtemelen böyle. Araşamazsa bunu Allah korusun. Tabi nesil bozulur. Zina çoğalır. Zinanın çoğalığı yerlerde deprem olur muhtemelen. Deprem olur. Toprak hatta bir yerde zina yapılan yerde toprak titriyor muhtemelen. Titriyor. Allah'tan izin istiyor. Allah'ım bunları batayım ben de. Allah katında bu da büyük günah muhtemelen. Zina meselesi böylece. Bunun tabii çok kaşıma gerekiyor bunlar. Kaşıma gerekiyor. Ve bu süt meselesi de fazla bilinmiyor. Fazla bilinmiyor. Demek ki elindeyken bunu araştırmak gerekiyor muhteremler. Bazı fıkıh alimleri muhteremler mesela bundan 300 küsur önceden kitaplarda şöyle buyuruyorlar. Bir insan diyorlar süt kardeşiyle hacı gitmesi caizdir, gidebilir. Ama günümüze gitmemesi daha iyi diyorlar bakınız. 300 yıl önce. Neden? Fısık çoğaldığı için böyle. Yani fasıklık çoğaldığı için. İnsanların takvası azaldığı için, din duyarı azaldığı için. 300 yıl önce yapmışlar böylece. Yani süt kardeşi kendisine öz kardeşi gibi olduğu halde onunla hacca gitmesini, yalnız kalmasını o zaman bile sakıncalı görmüşler. Nikah düşmüyor. Düşmüyor ama fakat fasık bir insan, yani dini duyarsız bir insan, Allah azalan kimse, biraz da namaz kılmayan kimse zaten fasık anlamına geliyor. Bu anlamına geliyor. Bundan sakınması gerekiyor arkadaşlar. 300 küsur yıl önce. Ya günümüzde muhteremler, yani çok tehlikeli bir oyun. Allah korusun. İnşallah yürürlüğe koymaz. Bir de bunun dışında muhteremler bazı sorular da böyle cinlerle edilmek caiz mi diye sorular bazen böylece. Bana bir genç akşamüstü eve geldi. Bundan yıllarca önce. Bu genç çok defa bir insandı. Yani sohbet falan gelirdi. Sonra bu cinlere karıştı o dönemde. Cinlere karışınca halktan toplam kopması gerekiyor. Onlara görüşemez yoksa böyle. Işığa bakamaz, güneşe bakamaz, insan yüzüne fazla bakamaz. Hep önüne bakar. Öyle gezmesi gerekiyor. Bu genç bu duruma geldi. Cinlere karıştı. Bir gün çarşıda karşılaştım. Dedi, niye gelmiş sohbete? Önüne bakıyor. Bana bakıyor bu şekilde. İsmini vermiyor dedi. İsmini vermiyor. Onun için gelemiyorum dedi. Böyle. Bir gün akşam üzeri eve geldi. Çıktım. Ne o hayrola? Yanında cinli kız almış. Bir kızı seviyormuş. Ben tabii kızı görmüyorum. Cinli görmüyorum. Ne olur nikahımızı kıyar mısın? Nikahımı kıyar mısın nikahımızı? Dedi kız öyle istiyor. Cinli kız. Benim kıymamlık istemiş bir şekilde. Dedim olmaz. Niye ama hanefit olmaz bu şekilde böyle bu. Hanefit olmaz bu şekilde bu. Hani şafi de olur. Bunun şartları çok. Yani babası olacak, velisi olacak, adı şahit olacaklar. Kızın burada görülmesi gerekiyor. Şahitlerin görülmesi gerekiyor. Bunun şartları var. Kızın görünebilir mi? Görünemez. Olmaz kıyamam bu şekilde böylece. bir mübarek zat vardır. Hanefi fıkıh ulemasından. İsmail Zahidi adında. İsmail Zahid adında. Yani Zahid dünyaya önem vermeyen, tekva yaşayan kişi anlamına geliyor. Bu İsmail Zahidi Hazretleri gençliğinin talebelik dönemindeyken bir odada kalıyormuş. Medresede bir odada kalıyormuş. Bir gün yatsı namazını kılmış. Eve geliyor bakıyor. Evde lamba yanıyor. Gaz lambası yanıyor evinde böyle. Allah Allah, buraya kim girdi? Kapıya bakıyor. Kapı kilitli. Kapı kilitli. Anahtar cebinde. Kapı kilitli. İçeri gaz lambası yanmış ama. Buraya kim yaptı acaba? İçeri giriyor. Bakıyor. Ortaya sofra kurulmuş. Sofra serilmiş. Çorba yapılmış. Ekmek koymuş. Su koymuş bir bardağa. Sofra da hazır. Lamba yanına geliyor. Artık kimse Allah olsun bundan diye böyle. Kanı acıkmış. Oturup yiyor tamamen böyle. İkinci akşamı yine eve geliyor. Bu sefer biraz daha bir uyanıp daha teyakkuzlu şey böyle. Acaba diye geliyor. Bakıyor. Daha karşıdan bakıyor. Yine ışık evde yanıyor. Lamba yanmış gene evde. İçeri girip bakıyor. Lamba işlesi silinmiş hem de. İşte gaz doldurulmuş. Çorba yine pişirilmiş. Yine ekmek sopa hazırlamış kendisine. Su konmuş. Yine yiyor böyle. Gene aldırmıyor. Okuyor, kılıyor, yatıyor gene. Kendi çok tevk almış bu genç ama. Üçüncü akşam yine geliyor bakıyor. Aynı şey görünce içeri giriyor. Şunu diyor. Bu işi yapan kimsen Allah aşkına bana görün diyor. Allah aşkına bana görün, sen kimsen bana görün diyor. Kimse sen böyle diyor. Bir genç kız sesi duyuyor. Görmüyor ama. Ben yapıyorum bunu. Kimsin sen? Ben cinli kızım ben diyor. Peki ne yapıyorsun sen bunları? Ben sana aşıkım. Ben diyor cinli arasında dengemi bulamadım diyor. Sen çok tekvasın. Allah korkusu var sende. Bunun için ben sana aşıkım. Bunun için bunu yaptım diyor. Peki o zaman bana görün diyor bana. Lambayı söndürürse görünürüm. Çünkü görünemem diyor. Göremezsin benim böyle diyor. Ancak karanlıkta görünürüm böyle diyor. Lambayı söndür diyor. Lambayı söndürünce gerçekten genç, çok genç, çok güzel bir kız. Yalnız şunu var muhtemelen. Yani cinde birisi dışarı girebilirler ama. Yani çirkin de olsun güzel görünür yani böyle. Buna genç çok güzel şey görünüyor. Şimdi ki buna kız ne olur diye madem iş buraya kadar geldi, ne oldu Allah emriyle beni kendine al bendi. Edinem üstüne beraber diyor. Şimdi diyor ki İsmail Hazretleri, ben yine hocama sorayım bakayım diyor. Sen cinlisin ve insanım diyor. Acaba nikah aramızda geçerli mi diyor. O kadar bak tekva. Hiç korkmuyor ama tabi. Niye Allah'tan korkuyor? O da bir mahluk. Yani sinek neyse koyun neyse o da mahluk. Allah mahluk cinli tabi. Korkmuş, aldırmış tabi. Ben diyor hocam bir sorayım diyor. Eğer nikah düşürse diyor alırım mesela peki diyor. Ertesi günü derse geliyor hocamız durumu anlatıyor. Orası da hayır nikah düşmüyor diye böyle. Onu alamazsın böyle. Haram olur. Şimdi kız tabii gene dördüncü akşamı kız gene aynı işleri yapmış. İşlerde bekliyor. İşe giriyor tabii görünmüyor lamba yandığı için. Burada mı söylüyor? Buradayım. Peki bana gene görün diyor. Söndür lambayı diyor. Söndürüyor gene görünüyor. Diyor ki kıza hocama sordum. Hocama sordum. Nikah düşmüyormuş. Alamazsın. Günah oldu dedi diyor. Ben size evlenemeyeceğim diyor. Kız ağlayarak gidiyor. Yani bu sesini duyuyor epey zaman. Ağlayarak gidiyor kız böyle. Bir lambaya oturuyor. Gene yemeğini yiyor. Az bir zaman geçiyor. Kız yine geliyor. Görünmüyor sesini duyuyor. Ben diyor geldim gene diyor. Dedemle geldim diyor. Lambayı sönür diyor. Dedem seninle konuşacak diyor. Dedem seninle konuşacak diyor böyle. Sönür lambayı. Bakıyor. Dedem dedesi de. Dedesi de ama böyle sağlıklı cübbeli. Gayet böyle sakallı şey görünüyor böyle. Gayet böyle. Tepa görünüyor. Diyor ki dedesi şimdi buna. Bak yavrum diyor. Bu benim torunum diyor. Bu sen diyor. Bu sana aşık. Seni edinmek istiyor bu diyor. Ben de buna diyor İzin veriyorum, razıyım diyor. Gerçekten diyor, benim torunum bu kızı çok tefa diyor. Cin çok tefa verdi böyle. Sen tefasın diyor, de layıksın bu şekilde. Ama ben diyor hocama sordum, dikkat düşmüyormuş. Hocam diyor, Hanefi. Hanefi düşmüyor. Ama biz Şafii mezhebine tabiiz diyor. Onun hepsi değil tabi. Biz Şafii'sine tabiiz diyor, bu Şafii de düşüyor diyor böyle diyor. Sen hocam tekrar sor diyor bak diyor, düşüyor Şafii de böyle diyor. O zaman hocama tekrar sorayım diyor. Yarın cevap verin diyor. Sabah hocasına soruyor. Evet doğru söylemişti. Şafii düşüyor böyle ben diyor. Sonra ertesi akşama ona cevap veriyor. Şafii mezhebinin kuralına göre veli olması şart, adil şahitler şart bunlar böyle. Bu şartlar altında nikahlanıyorlar. Onlar evlenir muhteremler. Çoluk çocuk sahibi oldu. Onlar da bir alim oldular bunlar böyle. Demek ki Hanefi'de düşmüyor, Şafii'ye göre nikah düşüyor. Yalnız Hatip İmam-ı Azam bunu pek uygun görmüyor muhteremler. Çünkü ne de olsa böyle cinlere karışmanın diyor, kişi zamanla diyor, cine buna diyor hakim olabilirler böyle. Yani zamanla buna zarar verebilirler böyle diyor. Pek uygun görmüyor bunları böyle. İlahi Fatiha.